109. Ağır Ceza Duruşması. Adalet Sarayı'nda ve Paris'in sosyetik çevrelerinde söylendiği gibi Benedetto davası büyük bir yankı uyandırmıştı. Kafede Paris'in, Grand Bulvarı'nın ve Boulogne Ormanı'nın gediklisi olan sahte Cavalcanti, Paris'te kaldığı ve gösterişli bir yaşam sürdüğü 2-3 ay boyunca birçok ahbap edinmişti. Gazeteler sanığın sosyete yaşamının ve kürek mahkumiyeti yaşamının çeşitli uğraklarından söz etmişlerdi. Bu yüzden bu dava, özellikle Prens Andrea Cavalcanti'yi şahsen tanımış olanlar arasında büyük bir merak uyandırıyordu ve özellikle de bu kişiler, aynı zincire bağlı olduğu arkadaşını öldüren Monsieur Benedetto'nun sanık sandalyesinde oturduğunu görebilmek için her şeyi göze almışlardı. Birçok kişi için Benedetto, adaletin bir kurbanı değil, yanılgısıydı. Baba Monsieur Cavalcanti daha önce Paris'e gelmişti ve ünlü oğlunun beraatini talep etmek için tekrar Paris'e gelmesi bekleniyordu. Monte Cristo ile üzerindeki ünlü Brandenburg redingotuyla görüştüğünden haberdar olmayan çok sayıda kişi de yaşlı İtalyan soylunun saygın tavırlarından, beyefendiliğinden, sosyete çevrelerine aşinalığından çok etkilenmişlerdi. Ancak şunu da söylemek gerekir ki, baba Cavalcanti sadece hiç konuşmadığında ve para hesaplarına girmediğinde mükemmel bir senyordu. Sanığa gelince birçok kişi onu öyle sevimli, yakışıklı, cömert buluyordu ki, büyük servetlerin iyiliği ve kötülüğü mükemmel yapma ve gücü beklenmedik bir şekilde kullanma araçlarından yararlandığı bu sosyete aleminde onun bir düşmanının çevirdiği bir dolabın mağduru olduğuna inanmayı tercih ediyordu. Bu yüzden kimileri bu sahneyi izlemek, diğerleri ise yorumlamak için ceza duruşmasına akın etti. Sabah 7'den itibaren parmaklıklı kapının önünde kuyruklar oluşmuş ve duruşmanın başlamasından bir saat önce salon ayrıcalıklı izleyicilerle dolmuştu. Büyük davaların görüldüğü günlerde duruşma salonu, duruşma başlamadan ve hatta sıklıkla başladıktan sonra birbirlerini tanıyan çok sayıda kişinin yerlerini kaybetmeyecek kadar yakın oturuyorlarsa sohbet ettikleri, aralarında bir yığın insan, avukat ve jandarma varsa işaretle anlaştıkları bir mekana dönüşüyordu. Bazen varlığını hissettirmeden geçen ya da kısa sürmüş bir yazı telafi eden o muhteşem sonbahar günlerinden biriydi. Monsieur de Villefort'un sabah güneşin üzerinde gölgeler oluşturduğunu gördüğü bulutlar dağılmış ve Eylül'ün en son, en hoş günlerinden birinin tüm berraklığıyla parıldamasına izin vermişlerdi. Basın dünyasının krallarından biri olduğu için her yerde bir tahtı bulunan Beauchamp, kelebek gözlüğüyle sağa sola bakarken Château Renaud'u ve Debray'i fark etti. Bir polis memurunun candan davrandığı iki genç adam, haklıymış gibi onu önlerinde durmak yerine arkalarına geçmeye ikna etmişti. Bakanlık sekreterinin ve milyonerin kim olduklarını tahmin eden deneyimli polis, soylu komşularına özen göstermiş, hatta onlara yerlerini koruyacağı sözünü vererek Beauchamp'ın yanına gitmelerini sağlamıştı. ''Bak sen'' dedi Beauchamp, ''demek dostumuzu görmeye geldik.''
''Elbette'' diye yanıtladı Debray. ''O saygıdeğer prensi görmeye geldik.'' Yok canım, İtalyan prensleri şeytan götürsün.
Soyacı Dante'nin çizdiği kötü ilahi komediye dayanan bir adam.
İpten kazıktan kurtulmuş bir soyluluk, dedi Chateron'a soğuk bir ifadeyle. Mahkum olacak öyle değil mi? Diye sordu Debray Beauchamp'a.
Sevgili dostum, diye yanıtladı gazeteci. Sanırım bu soruyu bürokrasinin havasını bizden daha iyi koklayan size sormak lazım. Bakanınızın geçen akşamki davetinde mahkeme heyeti başkanı var mıydı?
Evet.
''Size ne dedi?''
''Sizi şaşırtacak bir şey.''
''Ah, o halde çabuk söyleyin dostum, uzun zamandır beni şaşırtacak bir şey duymadım.''
''Tamam o zaman, bana inceliğiyle işsiz görünen, bir kurnazlık abidesine benzetilen Benedetto'nun aslında beş para etmez, çok ahmak bir yan kesici olduğunu ve öldükten sonra kafatasının içinin bile incelenmeye layık olmadığını söyledi.''
''Hadi canım,'' dedi Beauchamp, ''prens rolünü iyi oynuyordu.''
O bahtsız prenslerden nefret eden ve onların kötü duruma düştüklerini görmekten keyif alan size göre durum böyle. Ama soylu bir beyefendiyi içgüdüsel olarak sezen, kim olursa olsun kökünün aristokrat bir aileye dayandığını öngörülerimle anlayan benim için aynı şey geçerli değil.
Demek onun prensliğine asla inanmadınız.
Prensliğine inandım ama bir prensin saygınlığına sahip olduğuna inanmadım. Yine de eminim ki sizden başka birisi onu prens kabul edebilir. Onu bakanlarla birlikte gördüm.
Ah evet, dedi Devri. Böylece bakanlarımız da kendilerini prens sanıyorlar.
Söylediklerinizde doğruluk payı var Chaterano, diye yanıtladı bir kahkaha atan Büyüşamp. Kısa ama hoş bir saptama. Sizden bu sözleri makalelerimde kullanma izni istiyorum.
Kullanın sevgili Monsieur Büyüşamp, dedi Chaterano. Kullanın, cümlemi size makul bir fiyata veririm.
Ama, dedi Debray Büyüşamp'a, ben başkanla konuştuysam siz de kraliyet savcısıyla konuşmuş olmalısınız.
Mümkün değil. Monsieur de Villefort bir haftadır ortalıkta gözükmüyor. Bu çok doğal. Kızının garip ölümüyle doruk noktasına ulaşan ve peş peşe gelen o garip ailevi kederler yakasını bırakmıyor.
Garip ölümüyle mi? Siz neler söylüyorsunuz Büyüşamp?
Ah evet, tüm bu olayların cübbe aristokrasisi içinde olup bittiğini bahane edip bilmezlikten gelin, dedi gözüne dayadığı kelebek gözlüğünün olduğu yerde durmasına çalışan Büyüşamp.
Sevgili Monsieur, dedi Chaterano, size kelebek gözlük konusunda Debri kadar usta olmadığınızı söylememe izin verin. Hadi Debri, Monsieur Büyüşamp'a bir ders verin.
Bakın, dedi Büyüşamp, yanılmıyorum.
Ne oldu ki?
Bu o.
O kim?
Gittiği söyleniyordu.
Mademoiselle Eugene mi? Diye sordu Chaterano. Bu kadar çabuk geri dönmüş olabilir mi?
Hayır, o değil. Annesi.
Madame Danglars mı?
Hadi canım, dedi Chaterano. Kızının kaçışından 10 gün, kocasının iflasından 3 gün sonra bu mümkün olabilir mi?
Hafifçe kızaran Debray, Büyüşamp'ın baktığı yöne döndü.
Hadi canım, dedi. Bu yüzü peçeli, meçhul bir kadın. Yabancı bir prenses, belki de Prens Cavalcanti'nin annesi. Ama sanırım oldukça ilginç şeyler söyleyeceksiniz Büyüşamp.
Ben mi?
Evet, Valentine'ın tuhaf ölümünden bahsediyordunuz.
Ah, evet, bu doğru. Peki, Madame de Villefort neden burada değil?
Zavallı iyi yürekli kadın, dedi Devri. Kuşkusuz hastaneler için Melisa suyu damıtmakla, kendisi ve dostları için kozmetik ürünleri hazırlamakla meşguldür. Söylendiğine göre bu uğraşlara yılda 2-3 bin ekü harcıyormuş. Aslında haklısınız, Madame de Villefort neden burada değil? Onu görmekten büyük bir sevinç duyacaktım. O kadını çok seviyorum.
Bense ondan nefret ediyorum, dedi Chaterano.
Ama neden?
Bunu bilemiyorum. Bir insan neden sevilmez ki? Bir insandan niye nefret edilir ki? Onu itici bulduğum için nefret ediyorum.
Ya da her zamanki gibi içgüdüsel olarak nefret ediyorsunuz.
Belki de... Neyse, siz devam edin Büyüşamp.
Tamam o zaman, dedi Büyüşamp. Beyler, Villefortların konağında neden bu sıklıkta ölüme rastlanılıyor?
Sıklıkta güzel bir sözcük, dedi Chaterano.
Sevgili dostum, bu sözcüğe Saint-Simon'da bolca rastlanır. Neyse, olaylar Monsieur de Villefort'un evinde yaşanıyor. Konuya geri dönelim.
Elbette, dedi Debray. Size 3 aydır yasa gömülmüş o evi dikkatle gözlemlediğimi itiraf ediyorum ve daha evvelki gün Madame bana Valentine'ın ölümünden söz ediyordu.
Madame da kim? Diye sordu Chaterano.
Tabii ki bakanın karısı.
Ah, bağışlayın, dedi Chaterano. Ben bakanlarla görüşmüyorum. Bu işi prenslere havale ediyorum.
İlk başlarda sadece yakışıklıydınız. Şimdi alevler saçıyorsunuz baron. Bize merhamet edin ya da bizi Jüpiter gibi yakacaksınız.
Artık ağzımı açmayacağım, dedi Chaterano. Ama siz de bana merhamet edin ve söylediklerime yanıt vermeyin.
Tamam, sohbetimizi sonuçlandırmaya çalışalım. Büyüşamp, size madamın bana evvelki akşam bu konuda sorular sorduğunu söylüyordum. Siz beni bilgilendirin, ben de madamı.
Tamam o zaman beyler, Villefortların evinde az önce söylediğim gibi bu sıklıkta ölüm varsa o evde bir katil var demektir.
İki genç ürperdi çünkü bu daha önce defalarca akıllarına gelmişti.
Peki katil kim? Diye sordular.
Küçük Edward.
İki dinleyicinin kahkahalarını hiç umursamayan konuşmacı devam etti. Evet beyler, olağanüstü bir yaratık olan Küçük Edward şimdiden büyükler gibi cinayet işliyor.
Bu bir şaka mı?
Kesinlikle değil. Dün Monsieur de Villefort'un evinden ayrılan bir hizmetçi tuttum. Şimdi olan bitenleri dinleyin.
Dinliyoruz.
Villefortlarda kapıldığı dehşetten dolayı günlerce aç kaldığı için evdeki her şeyi silip süpüren bu adamı yarın kovacağım. Evet, söylediğine göre o sevimli çocukta ara sıra hoşuna gitmeyen kimselere karşı kullandığı bir ilaç şişesi varmış. Önce Valentine'ın dedesi ve anneannesi San Meranlardan haz etmemiş ve onlara iksirden üçer damla içirmiş. Ve bu üçer damla ölmeleri için yeterli olmuş. Sonra sıra sevimli afacanı ara sıra tersleyen büyük baba Nortier'in uşağı iyi yürekli baroyuya gelmiş. Sevimli afacan ona iksirinden üç damla içirmiş.
Ardından kendisine sert davranmasa da kıskandığı Valentine'a da iksirinden 3 damla içirmiş ve o da diğerleri gibi ölmüş.
''Bize nasıl da lanetli bir hikaye anlattığınızın farkında mısınız?'' dedi Chateron'a.
''Evet,'' dedi Beauchamp, ''başka bir dünyaya ait bir hikaye, öyle değil mi?''
''Bu çok saçma,'' dedi Devri.
''Ah,'' dedi Beauchamp, ''işte şimdiden doğruları geçiştirmenin yollarını arıyorsunuz. Lanet olsun, hizmetçime ya da yarın hizmetçim olmayacak kişiye sorun. Evde bu söylentiler dolaşıyormuş.''
''Peki bu iksir nerede? Nasıl hazırlanmış?''
''Soruya bak, çocuk onu saklıyor.''
''Nereden bulmuş?''
''Demek annesinin laboratuvarında zehir var.''
''Ben nereden bileyim? Kraliyet savcısı benmişim gibi bu soruları soruyorsunuz. Ben bana söyleneni tekrarlıyorum, hepsi bu. Size haber kaynağımın anlattıklarını iletiyorum. Elimden gelen bu kadar. Zavallı adam korkudan yemek yemiyormuş.''
''Bu inanılır gibi değil.''
''Ama hayır, sevgili dostum. Bunda inanılmayacak bir şey yok. Geçen yıl Ricklehu Caddesi'nde erkek ve kız kardeşlerini uyudukları sırada kulaklarına iğne batırarak öldürmekten keyif alan o çocuktan söz edildiğini duymamış mıydınız? Bizden sonraki kuşak daha küçükken ne dolaplar çeviriyor?''
''Sevgili dostum,'' dedi Chateron'a, ''bize anlattıklarınızın tek kelimesine bile inanmadığınıza bahse girerim. Monte Cristo kontunu göremiyorum. Neden burada değil ki?''
''O bu işlerden bezdi. Ayrıca Cavalcanti'lerin oyununa geldiği için ortalıkta görünmek istemeyecektir. Görünen o ki prenslikleri 100 bin franklık bir ipotek altındayken sahte tavsiye mektupları ile onu kandırmışlar.''
''Bu arada Monsieur de Chateron'a,'' dedi Beauchamp, ''moral nasıl?''
''İnanın 3 kez görmeye gittim ama morali bulamadım. Yine de hiç de endişeli görünmeyen kız kardeşi oldukça sakin bir yüz ifadesiyle bana kendisinin de ağabeyini 2-3 gündür görmediğini ama sağlığının yerinde olduğundan hiç kuşku duymadığını söyledi.''
''Ah, şimdi aklıma geldi. Monte Cristo Conte bu salonda görünmek istemiyor,'' dedi Beauchamp.
''Ama neden?''
''Çünkü o da bu dramın oyuncularından biri.''
''Yoksa o da mı birini öldürdü?'' diye sordu Debre.
''Hayır, tam tersine onu öldürmek istediler. Monsieur de Cadros'un ufaklık Benedetto tarafından onun evinden çıktığı sırada öldürüldüğünü biliyorsunuz. Evlilik sözleşmesinin imzalanmasını engelleyen mektubun cebinde bulunduğu o meşhur yeleğin onun evinde ortaya çıktığını biliyorsunuz. İşte kanlar içindeki o meşhur yelek kanıt olarak savcının masasının üzerinde duruyor.''
''Ah, çok iyi.''
''Şşt beyler, duruşma başlıyor, yerlerimize dönelim.'' Gerçekten de mahkeme salonunda büyük bir gürültü yankılandı. Polis memuru gırtlağını temizler gibi yaparak himayesindeki iki genci yerlerine çağırdı ve duruşma salonunun kapısında beliren mübaşir, Bümarçis dönemindeki mübaşirlerin yaptığı gibi ciyak ciyak bir sesle bağırdı:
''Beyler, duruşma başlıyor.''